Herkese merhaba, ben Kaan Arlı.
Ben Günoksay.
Uygulama Haber programımızın 26. bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Evet, hemen hızlı bir giriş yapıp iOS tarafında çok böyle sıra dışı bir oyun yapmıştı Gameloft. Unreal Engine motorunu ilk kullanan bir oyun olacaktı aslında, olmuştu. Wildblood. Sonunda Android'e geldi.
Evet. Wildblood bildiğiniz gibi Unreal Engine motorunu kullanıyor ve bu yüzden dolayı Gameloft'un şu ana kadar çıkardığı en güzel gözüken oyun oldu. Gameloft'ta zaten hani böyle Nokia zamanından işte en geç zamandan kalma oyunlar yapan ta böyle geçmiş olan bir firma.
Evet, yani mobil oyun sektörü tarafındaki aslında en büyük firmalardan, yani en büyük belki de 3 firma sayacak aslında en büyük olarak nitelendirilebilir.
Bana göre en büyüktü. Bu firma zaten uzun zamandır hem Android hem de iOS'e beraber oyun çıkartıyor, geliştiriyor. Şu anda işte Android'e Wildblood geçtiğimiz haftalarda iOS'e gelmişti. Şimdi Android'e de zamanla çıkışını yaptı.
Evet, arada çok böyle bir uzun bir bekleme süresi bırakmadı Android kullanıcılar için. Zaten geçtiğimiz bölümlerde Wildblood'un iOS versiyonu ile ilgili üzerinde oldukça detaylı konuşmuştuk. Buradaki haberimiz sadece Android tarafında da çıktı olacak. Yani o bölümü izleyip keşke Android'e de çıksaydı diyen kullanıcılar için olacak bu haberimiz. Wildblood Android işletim sistemi için çıktı. Ben hemen şuna değineceğim. Çok yüksek kalitede grafik detayları var. Yüksek kapasiteli bir oyun. Yani bu tarz bir oyunu oynamak için üst seviye bir telefona ihtiyacınız olacak. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. En azından orta seviyenin üstü ve işte çift çekirdekli, dört çekirdekli işlemcili üst düzey telefonlara ihtiyacınız veya tabletlere ihtiyacınız olacak diyebiliriz bu oyunla alakalı. Zaten oldukça eğlenceli bir oyun, güzel bir oyun.
Özellikle hack and slash.
Hack and slash tarzı bir oyun. Yani grafik kalitesini çok önemsiyorsanız bu oyunu kesinlikle oynamanız gerekiyor Android tarafında. Yine iOS'tan Android'e geçmiş olan bir oyunla da devam edeceğiz. Pizzas vs. Skeletons adlı böyle çok ilginç bir oyun vardı. Özellikle iPad'de oynarken hani
kimin aklına gelmiş?
Evet, kimin aklına gelmiş diyebileceğimiz çok eğlenceli bir oyun vardı. Bu oyunda Android'e geçiş yaptı sonunda. Oyunu hatırlarsın. Büyük, devasa bir pizza. Böyle kızgın surat var ortasında ve
zıplıyorsun.
Zıplıyoruz. İşte hareket algoritması, dokunmatik ekran vesaire hareketleri kullanarak turlarda çıkan iskeletleri ezmeye çalışıyorduk bu oyunda.
Zıplayıp direkt kafasından eziyorsun. Yani direkt mesela sağa veya sola yuvarlanarak ezemedin sonuçta.
Tabii bir de şey vardı. Mesela ilerleyen etaplarda zırhlı veya elinde mızrak tutan iskeletler vardı. Bunlarda da mesela mızrağı ileriye doğru tutuyorsa tepeden eziyorduk. Tepeye tutuyorsa da önünden veya arkasından ezmeye çalışıyorduk. Yani bir nevi strateji uygulamamız gerekiyordu bu oyunda. Bu oyunda Android tarafına geçiş yaptı.
Bunu da hızlıca geçelim.
Evet, bunu da hızlıca geçeceğiz. Oyunun üzerinde fazla durmaya gerek yok. Bu da hemen kısa haberlerimizden bir tanesi olacak. Ve bu 26. bölümün en detaylı konularından biri FIFA 13 olacak.
Evet.
Geçtiğimiz bölümde FIFA 13'ü bu bölümde, 26. bölümde anlatacağımızı söylemiştik. FIFA 13 sonunda iOS tarafına çıktı.
Ya ve oyun oldukça kapsamlı. Menajerlik modundan tutun, kariyer moduna kadar tutun. Multiplayer var. Onun dışında işte normal modlar var. Yok yani oyun.
Evet, kesinlikle oyunun en çok etkileyen yanı beni şu oldu. Origin hesabımızla hem bu PlayStation tarafında hem Xbox Live tarafında bir Origin hesabımızla online maçlar yapabiliyoruz. iPad versiyonunda da Origin hesabımıza giriş yaptığımızda hem arkadaş listesinden hem de rastgele oyuncular olarak online, yani çevrim içi bir futbol karşılaşması yapma imkanı gelmiş oyuna.
Evet, peki mesela kaç kişi aynı anda bir maçta oynayabiliyor?
Birebir oynuyor şu anda oyunda. Tamam. Hani şey değil. Ve
her oyuncu bir futbolcu kontrol
yok. Şu anda bir pro modu online tarafında yok. Yalnız şöyle bir durum var. Online tarafta maça başlamadan önce sistem internet bağlantınızın stabilitesini, yani ne kadar tutarlı olduğunu test ediyor. Yani maçın ortasında kopmak yerine sistem sizi maçın başında diyor ki internet bağlantınız yeteri kadar
iyi değil,
düzgün değil. Rakiple olan bağlantınız kesildi şeklinde bir uyarı verip hani bir sonraki maçlarda şansını denemeniz için yönlendiriyor. Oyunun grafiklerine gelelim. Tablet tarafında birçok futbol oyunu var. İşte Real Soccer, PES vardı.
Yok,
FIFA'nın önceki versiyonları vardı ve hani daha böyle alternatif ufak tefek spor oyunları vardı, futbol içerikli. Bu oyun grafik anlamında
en üst seviyeye
ulaşmış diyebiliriz. Tabii ilerleyen dönemlerde çok daha yüksek kalitede futbol oyunları göreceğimiz konusunda hiçbir şüphem yok ama
şu anda hızlanıyor çünkü.
Kesinlikle hem grafik işlemcileri hızlanıyor, hem işlemciler hızlanıyor, hem de oyun geliştiricileri artık daha gelişiyor. Hani oyunları geliştirirken kendileri de geçiyor. Oyunun grafiklerini hemen kısaca değinecek olsam, dediğim gibi çok üst düzey grafikleri var. Yani bir tablette görebileceğimiz en iyi futbol oyunu olmuş diyebiliriz. Kontrol tarafında yine dokunmatik ekranı kullanıyoruz.
Peki fiyatı mesela yüksek. Sence değer mi? yani, 8 dolardı.
Aslında değebilir. Evet, o civarda bir fiyatı var ama değebilir. Yani iPad üzerinden özellikle online, yani çevrim içi maç yapma özelliğini iyi bir şekilde kullanabilecekseniz ben bu fiyatı değeceğini düşünüyorum. Hı-hı. Oyunun kontrollerine gelecek olursak çok harika işlenmiş bir kontrol sistemi var. Hani her tuş oldukça iyi bir şekilde kullanılmış ve
çok değiştirmişler yani.
Evet, çok gelişmiş oyun. Zaten FIFA'nın çok yıllardır süre gelen bir lisans avantajı var. Lisans avantajı var. Yani Suudi Arabistan Ligi bile şu anda lisanslı bir şekilde var ama Türkiye Ligi yok.
Yok, evet.
Hani bunu da belirtelim. Sadece Galatasaray var FIFA 13'te, konsollarda olduğu gibi. Oyunun kontrol tarafına tekrar geri dönecek olursak konsol oyuncular özellikle skill, yani bu trik hareketleri falan, artistik hareketleri yapmayı çok seviyor. Ben de PlayStation'da sürekli FIFA oynuyorum. Hani en sevdiğim şeylerden biri artistik hareketleri sürekli öğrenmekti. Bunda da oyun içinde bir artistik hareketi için ayrı bir dokunmatik buton
koymuşlar. Değişik sistem. Buton da hani böyle küplerden küplere.
Evet, küplerden küplere. Yani bir kombinasyon yaptığınız zaman o hareketin hangi hareket olduğunu ismiyle birlikte oyuncunun üstünde çıkartıyor ve hani bu şekilde de oyun içinde biraz da bir trailer ya da bir tutorial tarzı bir eğitim de sağlamış oluyor.
Çok ilginç aslında.
Kesinlikle. O oyun tarafı, yani oyun içinde bu skill'lerin çok iyi entegre edilmesi özellikle bir tablette, yani bir mobil işletim sisteminde en çok beğenimi kazanan noktalardan biri oldu. Oyunun yalnız kolay modu ciddi anlamda çok kolay. Hani orta seviye veya orta üst seviyede oynarsanız daha çok keyif alacaksınız. Çünkü ilk başta hani şey denedim. Beginner modunda denedim oyunu. Hani böyle 35-40 metreden rastgele attığınız şutlar kaleyi bulup gol olabiliyor. Ya da direkten çarpıp gol olabiliyor. Burada da achievement sistemleri gelmiş oyun içinde. Mesela direkten çarpıp, kaleciye çarpıp içeri girdiğinde mesela bir achievement verdi. Bir free kick'te sniper şeklinde bir achievement verdi. Ya yani oyunda yok yok. Futbol seviyorsanız, konsol tarafında futbol oyunlarını sürekli oynuyorsanız, elinizde iPad'iniz varsa kesinlikle tavsiye edeceğimiz oyunlardan biri bu.
Aynen. Şimdi bir sonraki oyunumuza geçiyoruz. Oyunumuzun ismi Plague Income. Bu daha önce iOS dünyasında olan, şu anda Android'e geçen bir oyun. Ve yaptığınız şey burada bir virüsün gelişimini sağlayarak,
evet, hastalık,
insanlık ırkını dünya üzerinden silmeye çalışıyorsunuz. Çok ilginç bir oyun. Ve aslında baktığınız zaman böyle çok aksiyon maksiyon falan yok. Ancak daha ziyade strateji oyunu zaten bu. Hı hı. Siz mesela virüsünüzü herhangi bir yerden enjekte ediyorsunuz. Daha önceki programlarımızı anlatmıştık gerçi. Onun için pek üzerine durmayacağız. Enjekte ediyorsunuz. Buna zamanla işte özellikler ekliyorsunuz. İşte hastalıklarının türlerini ekliyorsunuz. İşte bulaşma yöntemleri ekliyorsunuz.
Belirtileri ekliyoruz.
Belirtileri ekliyoruz.
Dayanıklılık, direnç ekliyoruz. Hı.
İşte dayanıklılık, direnç gibi şeyler. Bunlar çeşitli ülkelere doğru yavaş yavaş ilerliyor.
Çok eğlenceli ama bunu izlemek.
Çok eğlenceli. İnsanlar bir yandan işte sizin virüsünüze karşı işte önlem almaya çalışıyorlar. İlaç geliştirmeye çalışıyorlar. Siz onları yok etmeye çalışıyorsunuz hani aldığınız önlemlerle.
Ve böyle manşet şeklinde küçük küçük bildirim ekranları şeklinde geliyor. Mesela diyor ki benim ilk denememde beni Pakistan'da bir virüs olarak oluşturmamı istedi. Bir isim koydum ben. Hemen Kanus diye bir isim koydum. Hani biraz değişiklik olsun diye. Hastalığı yayarken de size yerleştirmiş olan ülkenin işte kültürel, coğrafi, iklimsel özelliklerine falan göre mesela hem bulaşıcı, yani bulaşma yöntemin hem de ne bileyim dayanıklılık gibi, mesela çok sıcak bir ülkede yaptığınız bakterinin, virüsün sıcağa dayanıklı olarak gelişmesini, aynen, yapmanız gerekiyor. Yani biraz mantıklı ilerlemek gerekiyor oyunda.
Yani nerelere yayılacaksınız?
Ve nerelere yayılacaksınız, evet. Mesela gelişmiş ülkelerde hastalığınız daha çabuk tedavi edilebiliyor. Hani burada da tedaviye karşı direnç kısmında biraz böyle geliştirme yapmanız gerekiyor. Mesela, DNA puanları var oyunda zaten.
Böyle öldürdükçe, çok insan öldürdükçe DNA evrim geçirmek için DNA puanı kazanırsınız. Mesela ilginç şeylerden birisi, ben oynuyordum bayağı bir, ilerlemiştim artık son zamanlarda. Bütün ülkeleri yavaş yavaş mahvediyorum. En son bir tane ülkede hükümet çöktü diye bilgiyi söyleyince çok hoşuma gitmişti açıkçası, ama değişik bir durum yani.
Ben de işte Kanus hastalığıyla Pakistan'dan başladım. İşte Çin'e zıpladım, oradan Afganistan'a zıpladım, bir yerlere gittim falan filan. Bunlar da ayrıca mesela kuşlara bu hastalığı bulaştırdığınız zaman, yani kuşların, kuşlar üzerinden yayılıyorsa mesela, kuşlar göç ettiğinde hastalık daha hızlı yayılıyor. Mesela etlere, yani koyunlara, kuzulara, bilmem nelere yerleştirdiğiniz zaman şehrin içinde yayılıyor ve o ülkeye gidip gelen işte yolcu gemileri, yolcu uçakları falan filan, onlar da hastalığı taşımaya başlıyor,
aynen,
bu arada.
Mesela onları kapatabiliyorlar, yolları kapatabiliyorlar. Su sisteminden yayılıyorsa mesela su sistemini kapatabiliyorlar.
Evet, Pakistan suyu kapattı.
Evet mesela. çok ilginç şeyler olabiliyor. Yani mesela sokağa çıkma yasağı ilan edebiliyorlar havadan bulaşırsa falan. İşte ülkeler bir sürü önlem alıyorlar. Siz de bunlara karşı bir çözüm arıyorsunuz.
Evet, oyun çok eğlenceli. En son işte ben Rusya'da hasta olanların toplu şekilde idam edildi, işte öldürüldüğü bir haberi de aldıktan sonra böyle evet bu falan yaptım. Ve aşağı yukarı 5 milyar 800 milyon insan öldürdüm. Tamam. Hani 6 milyar nüfusu düşünürsek aşağı yukarı. Hani böyle tam oyunu bitirmeye gelmişken beni bitirdiler.
Çözdüler.
Oldu. Evet, benim bütün sırrım çözüldü. Pandora'nın kutusu açıldı ve Kaanus hastalığını yok ettiler. Tabii o oyunundaki amaç da şey, hani 6 milyar insanın tamamını yok etmek oluyor burada. Adım adım da takip edebiliyorsunuz. Android tarafına geldi sonunda bu oyun. Deli gibi oynayacağınızdan eminim. Ben artık böyle değişik değişik isimlerle falan filan hastalıklar yaratıp insanlara bulaşmaya çalışıyorum. Böyle bulaşıcı bulaşıcı ama yani bütün insanlığı bitirmek kolay değil görüldüğü kadar. Anlattığımız kadar da kolay değil kesinlikle. Bu oyunu da bu şekilde hemen geride bıraktıktan sonra bilgisayarda oyun severlerin çok yakından takip ettiği Steam uygulamasının mobil versiyonuna devam edelim.
Evet. Yani bildiğiniz gibi Steam zaten bilgisayar dünyasındaki en büyük online oyun satış platformu. Ve aynı zamanda sosyal ağ olarak da çok başarılılar bu konuda. Burada Steam geçenlerde yani birkaç ay önce bu uygulaması çıkardı. Bunu beta yaptı. İşte ilk önce çeşitli insanlar indirebildi. Herkes yapamadı falan filan derken. Şimdi bunu bayağı bir herkese yaydı. Stabil hale gelince de biz de hani program alalım dedik. Programda yaptığınız şey şu. Mesela arkadaşlarınızla alakalı sohbetleriniz Steam üzerinden devam edebiliyorsunuz. İşte oyun satın alabiliyorsunuz. Hani oyun satın alırsanız mesela diyelim ki bilgisayarınız evde açık ve Steam'de bağlıysa bilgisayarınızı otomatik yüklemeye başlıyor.
Evet, uzaktan erişim gibi bir şeyler.
Evet. Oyunlara bakabiliyorsunuz. Hani satılan oyunlara işte indirimleri takip edebiliyorsunuz. Her seferinde mesela bilgisayardan takip etmek bazen zor olabiliyor. Onun dışında işte seçtiğiniz, beğendiğiniz oyunları listeleyebiliyorsunuz. Mesela rastgele de şey yaptınız, istek listesi oluşturdunuz. Onları yapabiliyorsunuz. Haberlerine bakabiliyorsunuz. En çok kullanılan tabii ki dediğim gibi chat kısmı. İşte bunun gibi.
Ve mobil tarafa bu Steam'in sohbet kısmını taşınması aslında çok eğlenceli olmuş. Hani sürekli atıyorum mesela iş saatinden sonra sürekli görüştüğün insanlarla gün içinde de belki bir sohbet ortamı oluşturup hani oyunlarla ilgili daha böyle stratejik şeyler konuşulabilir hale gelecek.
Yani bunu açık tutuyorsunuz mesela, ben çok yaptım. Mesela arkadaşlarınız diyelim ki çağıracaklar size oyunu ama hani bir türlü söyleyemiyorlar bu vakti, hani ne zaman çağıracağız falan belli değil. Bunu cep telefonunuza açık tutuyorsunuz, yazıyorlar chat diye, bildirim geliyor telefonunuza. Aa diyorsunuz, hemen giriyorsunuz, bakıyorsunuz ne demişler. Diyorlar ki işte gel falan oyna. Tamam, o zaman açıyorsunuz bilgisayarı, oyuna giriyorsunuz.
Meşgulüm falan ya da işte yani, durumunuzu rahatlıkla yani, belli edebiliyorsunuz.
Böyle bilgisayar başında beklemek, bilgisayarda takip etmek zorunda kalmıyorsunuz. Akıllı telefonlar için süper bir özellik.
Evet, aslında dediğin gibi bu tarz hani hem bilgisayara uzaktan erişim hem de Steam'deki arkadaş listesiyle daha böyle etkileşimli hal içinde bulunmak için, yani bulundurmak için bu Steam uygulaması gerçekten çok yerinde bir hizmete girmiş diyebiliriz. Geçtiğimiz programlarda yine tanıtmış olduğumuz bir uygulama vardı. iOS tarafındaydı bu da. League TV'nin resmi uygulaması. Özellikle iPad versiyonunun kalitesiyle çok yani dikkat çekti diyebiliriz bu uygulama için. League TV'nin uygulaması sonunda Android versiyonunda yayınlandı. Google Play'de versiyon 1.0 olarak ücretsiz bir şekilde kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Yani program League TV uygulaması hani çok insana şey gelebilir, hani basit gelebilir düşünebilirsiniz ama aslında bence gelmiş geçmiş Türklerin çıkardığı en iyi programlardan birisi. Uygulamalardan birisi. Çünkü yani o kadar iOS tarafında o kadar çok ekstra şey yapabiliyorsunuz ki mesela takım seçebiliyorsunuz. İşte ondan sonra işte bildirim alabiliyorsunuz. Maç gollerini anında söyleyebiliyor. Maç özetlerini izleyebiliyorsunuz. Wi-Fi'den sadece maç özetlerini izleyebiliyorsunuz. Onun dışında işte canlı anlatımı var, radar özelliği var falan. Yok yok program.
Kesinlikle.
Bayağı bir kısmını da şu anda hani ilk versiyonda Android'e de entegre etmişler.
Evet, buradaki eksikleri biraz değerlendirecek olursak mesela bir takım seçme sistemi yok. Bu takım seçme ne işe yarıyor? Yani tuttuğunuz takımla ilgili sadece tuttuğunuz takıma ait
haberleri,
galerileri. Bu arada galeri de yok Android versiyonunda.
Evet, mesela gerçi takım seçebiliyorsunuz ama her seferinde tekrar seçmek zorundasınız. Yani siz daha önceden mesela bir tane takımı ayarlayıp onu menüye ekleyemiyorsunuz. Öyle bir özellik var. Onun dışında işte radar özelliği yok. Mesela futbolcuların haritadaki yerlerini gösteriyor.
Bir FM 2000, yani futbol manager tarzı bir oyun, yani maçını anlatıp sistemi var. Radar dediğin şeyde. Bu henüz Android versiyonunda yok.
Yazarlar yok, galeri yok falan. Böyle ufak tefek şeyler yok ama programın aslında işleyiş ana kısmı zaten haberleri, videolu haberleri. Mesela diyelim ki
League canlı skor takibi.
Canlı skor takibi. Ha, bildirim yok mesela, o keşke olsaymış. Evet. Yani bildirim çok önemli bir özellik. Mesela ben her bayağı bir takım tutarım aslında. Bir sürü takım var. Yani mesela onlardan birisini hani skorlarını da bu sayede takip edebiliyorum. Yani sadece
bakıldığı zaman hani ilk versiyon için aslında yeterli. Hem arayüz açısından biraz değerlendirecek olsak akıcı bir arayüze sahip. Yani sağa sola kaydırma şeklinde menüler yani kategoriler arası geçişler yapılabiliyor uygulamada. Benim Turkcell TV uygulamasında da bunda da işte en çok yadırgadığım şey şu oldu. Ya mobil bir dünyada yaşıyoruz. 3G internetimiz var, çok hızlı. Yeri geldiği zaman Wi-Fi'den daha hızlı 3G bağlantısı kurabildiğimiz durumlar olabiliyor. Fakat ne Turkcell TV uygulamasında ne de Lig TV uygulamasında maç özeti olsun, işte haftanın golleri olsun ya da maçtaki golleri teker teker izleme seçeneği olsun, bunlar sadece Wi-Fi üzerinden kullanılabilir durumda.
Bunlar işte lisans anlaşmalarıyla yaşadıkları sorunlardan dolayı olan bir şey. Hani mobil diyorsan işte 3G üzerinden veriyorsa ekstra para istiyor olabilirler. İşte bunun gibi şeyler var ama inşallah bunları da zamanla çözerler.
Operatörlerin biraz yükünü de hafifletme amacı da güdüyor olabilirler aslında.
Operatörler aslında bundan çok memnun. Hani ne kadar çok data.
Evet aslında yani öyle bakıldığı zaman operatörlerin hani çok da şikayetçi olacağını düşünmüyorum. Ben maç özeti izlerken bütün kotamı harcayabilirim mesela.
Yani.
Ay sonunda da faturama güzel bir yansıma olur orada. Neyse bu programı da özellikle spor severlere tavsiye edelim ve iOS tarafında Squid Wild West adlı böyle senin bir süredir programa dahil edelim.
Evet.
Bir sonrakine kalsın. Dahil edelim bir sonrakine kalsın deyip sonunda dahil ettiğimiz bir oyun.
Squid Wild West aslında çok ilginç bir oyun temasına sahip. Squid de ilk oyunu. Bu işte vahşi batı temalı ikinci oyun. Bu oyunda yaptığınız şey ilk oyundakinin aynısı. Sizin çeşitli böyle su altı yaratıklarınız var. Bunların hepsi ahtapotumsu varlıklar.
Deniz atı falan var.
Evet. Bunları işte bir şekilde stratejik olarak sıra tabanlı olarak düşmanlarla savaşıyorsunuz. Ve çok ilginç, siz bu düşmanları çarparak savaşıyorsunuz. Hani diyelim ki ahtapotunuzu işte sürükle bırak tarzında fırlatarak Angry Birds'teki aynı sistemle haritada ilerliyorsunuz ve hani bunları ya dışarı atmaya çalışıyorsunuz, işte uçurumdan kenara atmaya çalışıyorsunuz ya çarparak zarar veriyorsunuz. İşte çeşitli her ahtapotunuzun özellikleri var. Birisi uzaktan ateş edebiliyor, birisi işte zıpladığı zaman her yere zarar verebiliyor falan. Bu çok iyi. Veya etrafa çarptırarak, hani işte dikenlere çarptırarak onlara zarar vermeye çalışıyoruz. Strateji bazlı olarak bence en güzel stratejilerden birisi. Hani baktığınız zaman hem iPad'de hem iPhone'da hepsine çok oynaması zevkli. Bu yeni versiyon da bence mükemmel olmuş. Hani neden diyeceksiniz? Tek bir eksiği vardı şu anda olmamasının, şu ana kadar program almamasının nedeni. Çok kolaydı açıkçası. Yani ilk versiyondaki zorluğu seviyesini çok düşürmüşlerdi. Hani bunda da şimdi şey eklemişler. Zorluk seviyesini arttırma eklemişler. Bu da oyuna ayrı bir zevk vermiş.
Evet yani. Biraz da heyecan katmış. Yani en azından sıkıcılıktan oyunu kurtarmıştır. Oyunun grafikleri tarafı ile ilgili ne düşünüyorsun peki?
Oyunun grafik tarafı çok eğlenceli. Yani böyle hani izlemesi de zevkli.
Neşeli tipler
evet,
aslında.
Evet aynen. Yani böyle oynarken insana bir mutluluk veren müzikleriyle. Ya gerçek ilginçtir ya. Müzikleriyle ise biraz neşe gören, biraz da böyle çizgi filmsi bir havası var. Yani bana sorarsanız bunun bir çizgi filmi bile çekilse, dünya itibariyle.
Dikkat çekebilir aslında.
Oldukça popüler olur yani.
Evet, Squid Wild West oyunu da şimdilik sadece iOS tarafında var. Android tarafına gelir mi gelmez mi bir fikrimiz yok ama geldiği zaman muhtemelen şu bir süredir iOS'tan Android'e geçmiş bir Jackpot Joyride tarzı oyunlar gibi bence bir sükse yapacak oyunlardan bir tanesi olacaktır bu. Ben hemen bunlardan Shine Runner adlı bir yarış oyunuyla devam etmek istiyorum. Android tarafında kullanıcılar özellikle Riptide oyununu bilirler. Bir jet ski.
Evet.
Jet ski ile yapılan bir yarış oyunuydu.
Bu hatta oyunun yapımcısı grafikleriyle falan.
Evet, grafikleriyle güzel. Özellikle Tegra ile birlikte çok lanse edilmişti
sükse
ama ondan
olmuştu.
Evet, sükse yapmıştı ama ondan sonra bütün üst düzey telefonlarda çalışır hale geldi bu oyun. Hani bir Tegra önceliği vardı ama sonrasında
Tegra parayı verdiği için Nvidia.
Tabii bir de açılışta bir işte powered by Nvidia Tegra yani gibisinden bir girişten sonra kısa sürede bütün platformlarda oynanabilir hale geldi bu oyun. Bu oyunun yapımcısı oyunun konseptini değiştirmeden tamamen yarış ortamlarını değiştirip sürat motorundan nehir üstünde gidebilen, işte bataklıklar üstünde gidebilen motorlarla
pervaneli
motor, tekne tarzı bir araçlı yarış versiyonunu yapmışlar oyunun. Oyunun adı dediğimiz gibi Shine Runner. Son derece kaliteli grafikleri var oyunun. Oradan başlamak
oynanışı
istiyorum.
Güzel.
Oynanışı çok basit. Dokunmatik ekranı veya tilt hareket sensörünü kullanıyoruz. Etaplarda yarışıyoruz. Etaplar çok güzel. Çeşitli zıplama rampaları var. Ne bileyim işte nehirin etrafında böyle odun sütunların, ağaç sütunlarının üstünde koyulmuş böyle kulübeler, kurulmuş kulübeler falan bu yıkıp geçebiliyoruz.
Süper.
Ördekleri falan ezebiliyoruz. İşte klasik para toplama olaylarımız var zaten.
Böyle yarış oyunları aslında seyrek geliyor mu mobil platform?
Kesinlikle. Yani bu çok şaşırtıcı oyunlardan biri oldu aslında. Riptide'de çünkü bir yerden sonra hani jet skilerin bulunduğu yarıştığı etaplar böyle bir şeydi. Hani çok mekanik, çok yapay duruyordu ama burada çok doğal bir atmosfer oluşturulmuş oyunun içinde.
Bitki falan da bol bol.
Çok fazla var ve oralara çarptığımız zaman ne bileyim bir hasar alması, fizik efekti gibi gibi şeyler ve telefonunuz üst seviye bir telefonsa grafiklerde bir oynama da yapabiliyorsunuz işte. İyi grafikler veya hızlı performans şeklinde bir ayar seçeneği de mevcut. Yani aşağı yukarı bir orta seviye bir cihaza kadar hitap edebilecek oyunlardan bir tanesi. Ama en üst seviyeyi açtığınızda o sekmeler sırasında işte nehirde suyun sıçraması ekrana yansıyor ki bunlar hani işte bir Dead Trigger'da falan da bir su birikintisinin altından geçerken
efekti
olarak. Ha, bu tarz efektler biraz hani göze hitap eden şeyler ama hani oynanabilirliği bariz etkileyen şeyler değil. Bu oyun gerçekten çok eğlenceli. Yarış oyunlarına böyle farklı bir yarış oyununu oynayayım. İşte Riptide'ın tadı damağımda kaldı. Daha değişik bir şey olsaydı iyi olurdu diyecek oyuncular için kesinlikle tavsiye edeceğimiz oyunların başında geliyor. Bir sonraki oyunumuz Tentacles.
Evet.
Çok sıra dışı bir oyun bu da.
Ya çok ilginç bir hissiyat veriyor size. Yani buradaki bir canı, bir yaratığı canlandırıyorsunuz. Bu yaratık böyle çok ufak bir şey aslında. Bir insan vücuduna giriyor konu itibariyle. Bu insan vücuduna girdikten sonra o insanın içerisinde ilerliyor. Böyle makas gibi.
Kıskaçları uzun kolu, var. Ahtapot kolu gibi.
Evet. Hatta o kadar ilginç bir şekilde ilerliyor ki kendisi. Siz şey hissediyorsunuz, kendinizi hani mesela Spider-Man'in Octopus'ta savaşı vardı efsanevi. 2'de mi, 3'de mi öyle bir şeydi Spider-Man. Orada mesela öyle bir hissiyat veriyor. Böyle bir oyun tarzı da yok. Yani hani
evet,
ilk defa
rastlamadık. Benzer bir şeye rastlamadık. Oyunda bir kuş bakışı, bakış açımız var. 3 boyutlu bir evrende geçiyor. Evren değil aslında, insanın vücudunda geçiyor hani hikaye olarak ama insanın vücudunda testereli tuzaklar ne arar?
Değil mi? Yani
onu bilmiyorum. Hani böyle lavlar ne arar hiç bilmiyorum onu. Hani biraz böyle insan vücudu içinde geçiyor derken tuzaklarla biraz konsepti bozmuşlar aslında bakarsan. Hani tuzak olarak insan vücudu içine ne koyulabilirdi diye düşünce de aklıma açıkçası pek bir şey gelmiyor.
Mesela işte şeyler var. Hani hücreler var. Alıyorlar.
Midasitleri falan böyle diyebiliriz. Ya oyunda değişik bir yaratığımız var. Uzun uzun kolları var işte böyle dediğin gibi oktopüsü andırıyor. Dokunmatik ekranı kullanarak her dokunduğumuz yerde kolunu bir oraya bir oraya uzatarak etapın sonuna kadar ve özgür bir rotada diyelim. Çünkü yer değiştirebiliyoruz, sabit bir rotamız yok. Rahatlıkla ilerleyebiliyoruz burada. Etapın sonuna kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Belirli yerlerde de kısa süreli challenge'lar veriyor. Mesela diyor ki hız challenge'ı.
Evet, mesela işte, hızlıca buraya geç.
Evet, hızlıca buraya geç ya da hiç hasar almadan geç gibi gibi challenge'lar veriyor. Ve o sırada bir yandan yıldız vari bir şeyler toplayıp yine her zamanki klasik o yıldız sistemi bu oyunda da var. İşte 3 yıldız, 2 yıldız değil de bu defa çok yıldız. İşte 45 yıldız, 46 yıldız falan toplamaya çalışıyoruz.
İşte 3 tane yıldız gibi mesela 3 tane başarım olayı var. Bir tanesi işte dediğiniz gibi her birime özel, hızlıca geç, hiç zarar alma falan tarzında bir özel bir modül. Onun dışında işte diyelim ki bütün yıldızları toplayabiliyorsunuz. Ondan sonra da hiç ölmeyebiliyorsunuz. Üçünü de başarırsanız artık bölümü tamamlamış olursunuz. Yalnız çok ilginç bir şey var. Bu oyunu yapımcısı Microsoft. Yani hani baktığınız zaman Microsoft'un işte iPad dünyasını, iOS dünyasını bu kadar iyi bir oyun çıkarmış olması
şaşırtıcı.
Değişik yani, evet.
Ya tabii şimdi burada hani Microsoft, Apple, Microsoft, iOS tarzı bakmak yerine Microsoft aslında yararlı bir iş yapmış diyebiliriz. Çünkü oyun ciddi anlamda çok eğlenceli.
Yani evet, mesela 1 dolara satıyorlar aynı zamanda. O da değişik.
Yani en kısa sürede Android işletim sistemine de geçmesini beklediğim ve geçtiği anda da sürekli oynayacağım oyunlardan biri haline geldi ki çekimden önce nasıl böyle bir hani coşmuş bir şekilde oynadım biliyorsun hani böyle tak tak tak. Bir de bir yandan hani şey oluyor, alışıyorsun.
Evet,
hani kendini o yaratığın yerine koyup hani o kadar hızlı ilerlemek için kendini çok konsantre edebiliyorsun oyunda bir anda.
Çok değişik bir oyun.
Evet yani. Yani kendi
mutlaka
içine...
deneyin yani. Denemeden hani bir oyuncu olmaz yani. Denemeyen bir oyuncu olmasın.
Kesinlikle. Yani bu şekilde bu oyunda şimdilik sadece iOS kullanıcılarına tavsiye edeceğiz. Dövüş oyunlarıyla ilgili biraz bahsedelim. Çünkü dövüş oyunlarına hem uygulama haberi çok yer vermiyoruz. Hem de mobil cihazlarda çok böyle hani geçmişe dair dövüş oyunları yok. Ama bu defa var. Özellikle kombine şekilde var. Street Fighter bir yanda... Tekken bir anda.
Değil mi? Böyle artık şey yapıyorlar zaten. Street Fighter tek başına çıkarsanız etkileyici olmuyor. Artık birbirine mashup yapalım. Hani birbiri üstüne katalım bunları. Birbirindeki karakterler hani birbirleriyle savaşsın.
Evet.
İlginç şeyler olsun.
Ya bu zaten dövüş oyunlarında çok hani konsept olarak dövüş oyunlarında çok uygun. Mesela bir futbol oyununda FIFA vs. PES şeklinde bir oyun çıkartamayacaklar.
Aynı firma değil yani.
Bana. Yani çok da saçma olur aslında ama hani baktığımız zaman Tekken yani bizim çocukluk dönemlerimizden de kalma şeydir. Tekken mi Street Fighter mı hangisi daha iyi diye birbirimizi yerdik işte. O dövüşçü evet. Daha iyi, şu dövüşçü daha iyi falan filan derken.
Şimdi tek oyun oldu.
Evet şimdi tek oyun oldu. iOS tarafında artık birbirleriyle kapışıyor iki oyunun karakterleri. Yalnız Street Fighter 4'ün havasını andıran çizgisel grafikler var oyunda. Yani. Hani bu Tekken 3'ten veya Street Fighter'ın diğer eski serilerinden alışık olduğumuzun dışında Street Fighter 4'ün işte bu çizgisel animasyon tarzı grafiklerini andıran bir şey var oyunda. Grafik sistemi oluşturulmuş. Kontrol sistemi yine eski arcade makinelerdeki gibi solda büyük bir kontrol sistemimiz var. Hı hı. İşte sağ tarafta da tekme, yumruk, işte özel hareket gibi işlevleri yöneten işte baklava dilimi şeklinde koyulmuş 4 tane kontrol tuşu var. Bunları kullanarak kombolar yapabiliyoruz.
Aynen. Mesela oyunda en ilginç yanlardan birisi multiplayer özelliği olması. Yani online olarak oyun oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarına davet edebiliyorsunuz. Game Center'dan oldum bildiğim kadarıyla. Hı hı. Bunun gibi şeyler var oyunda.
Evet Game Center desteği var oyunda ve zaten Game Center desteğiyle giriş yapılamadığı zaman mesela Wi-Fi bağlantınız yok diyelim şey diyor hani single player'e devam edeceksiniz gibisinden bir uyarı veriyor. Evet Street Fighter X Tekken oyununda grafikleri Street Fighter tarafından biraz böyle anımsattığını söylesek de oyunun asıl dövüş kısmında Tekken esintileri var.
Yani takım halinde birbirinize savaşabiliyorsunuz.
Evet takım halinde savaşabiliyoruz. Burada işte bir Tekken oyuncuların tek team dediğimizde çok rahat bir şekilde anlayacağı bir sistem var. Arkamızda yedek bir dövüşçü oyuncu duruyor. Var. Kullandığımız dövüşçünün enerjisi azaldığında hemen bir değiş tokuş sistemiyle.
Veya mesela oyun tarzınız düşmanınıza uymadığınızı düşünüyorsanız.
Ve combo da yapılabiliyor. Hani mesela bir tanesiyle havalara zıplatıp ikinci hemen girip komboyu tamamlayarak evet, böyle orta gol sistemi biraz böyle futbolumsu bir saldırı yapabiliyorlar ikili ekip şeklinde. Oyunun kontrolünü biraz önce bahsettik. Üstüne söyleyeceğim bir şey. Basit bir kontrol sistemi var. Ben normalde dövüş oyunlarından çok keyif almam ama tablette oynarken biraz hani sonuçta bir şeyler anlatmak için oynamamız gerekiyor. Oynarken keyif aldım. 7, 8, 10 belki de 10 dövüş yapmışımdır. Hı-hı. Oldukça eğlenceli. Çeşitli zorluk modları var ve yine Tekken tarafından alıştığımız command list var. Burada da çeşitli komboları rahatlıkla görüp öğrenebiliyoruz. Bu komboları da işte hem dövüş modunda hem de antrenman modunda rahatlıkla geliştirip hani böyle daha pratik bir hale getirebiliyoruz oyunda. Bir sonraki oyunumuz iOS tarafında olacak. Yine Royal Revolt adlı değişik, ilginç hem platform oyunu hem macera oyunu çok çeşitli öğeleri içinde barındıran bir oyun.
Aslında tam olarak Offensive Reverse Tower Defense diyorlar. Yani bu da ne demek oluyor? Mesela kule savunma yapanlara tam tersine siz burada saldırıyorsunuz. Hı-hı. Belli bir yol var. O yoldan ilerliyorsunuz. Bir tane hero'sunuz siz. Sizin karakterinizle beraber askerleriniz size eşlik ediyorlar. Askerler zamanla kendi kendine dolan barları işte seçerek çıkıyor. Ve siz düşmanın işte kulelerini, savunmalarını, duvarlarını, işte çeşitli kesici, parçalayıcı, yakıcı falan bütün aletlerini yok ede en sondaki karşı kaleye erişerek onu duvarları indirerek
etabı geçmeye çalışıyorsunuz.
Her etabı geçmeye çalışıyorsunuz. Burada hikayesi de çok ilginç. Mesela bir tane krallıkta işte yakışıklı bir prensin yerine kuzenleri, ne bileyim işte.
Amcaoğlu.
Küçük kardeşi falan, büyük bir şeyi falan filan tarzında kişiler krallığı ele geçiriyorlar. Babası öldükten sonra tabii. Bunlar da işte bir iç savaş çıkıyor. Siz de göya bu iç savaşta ilerliyorsunuz. Çeşitli karakterleri de yenmeye çalışıyorsunuz. Ama oyun oldukça zevkte. Neden diyeceksiniz? Çünkü mesela karakterlerinizi upgrade edebiliyorsunuz. İşte çeşitli spell'ler var. Nasıl büyü. Olursa büyü yapabiliyorsunuz. Hı. Hani bu büyülerde mesela işte etrafınızdaki iyileştirebiliyorsunuz. Yangın çıkartabiliyorsunuz. Ortaya işte küt diye vurup her şeyi parçalayabiliyorsunuz falan. Değişik şeyler var ve daha da ilginci mesela bu karakterler kendi kendilerine önden gidiyorlar, saldırıyorlar. Mesela diyelim ki siz onları beğenmediniz, hani hepsini bir araya toplamaya çalışıyorsunuz. Hepsini bir araya çağırma tuşu da var. Hı hı. Değişik bir oyun. Hani ne kadar hızlı bitirdiğiniz önemli oyunda. Çünkü bitirmek çok çok zor değil. Fakat hani eğer yeterince upgrade yapmazsanız, fazla altın harcamazsanız ki altınlar baktığın zaman bayağı bol veriliyor yine. Upgrade etmesi falan oldukça kolay. bu tarzda bir değişik bir oyun olmuş.
Oyunun yani grafiklerine baktığımızda hani böyle gayet renk cümbüşü içinde. Hani böyle biraz grafikleriyle çocuk seviyesinde oyunculara da hani kullanıcılara da hitap edecek gibi görünüyor ama hani asıl hedef kitlesi çocuklar değil. Çünkü böyle biraz kan sahneleri, savaşlar, çatışmalar gibisinden şeyler de var. Sonuçta hani ne kadar çizgisel olsa da grafikler hani tam bir sansürlenmiş bir havada değil. Yani aslında her yaşa hitap ediyor şeklinde bir genelleme yapılabilir oyunla ilgili. Kontrol sistemi zaten basit. Herhangi bir zorlaştırıcı bir yanı yok. Dediğin gibi askerlerimizi spawn ediyoruz. Hani onların barları da oldukça çağırıyoruz. Harita üzerinde sanırım görevler alıyorduk zaten. Belirli bir süreyi aşmam, yani belirli bir sürenin altında alabildiğimiz sürece 3 yıldız, 2 yıldız, tek yıldız sistemimiz var. Hani senin de belirtmiş olduğun gibi burada zaman
önemli.
Zaman daha önemli.
Ayrıca mesela elit görevler de var. Bu elit görevlere geldiğiniz zaman işte dünya sıralamasında işte yerde edinebiliyorsunuz. Oyun hani diyeceksiniz ki hani çok zamanla sıkılır falan. Hayır, mesela yeni karakterler açılıyor. İşte büyücü açılıyor, işte okçu açılıyor.
Bunları da geliştirebiliyoruz.
Bunları geliştirebiliyorsunuz. Yeni büyüler açılıyor. İşte devamlı size karşı önlem alıyorlar. İşte son olarak bana en son şey çıktı. Yerden kesici bir şeyler falan çıktı.
Ha, bir testere gibi bir şey.
Falan mesela. Onları mesela siz işte hero olarak öne geçip onları parçalayıp arkadaki gelen askerlerinizi şey yap, onlardan zarar görmesini engellemeye çalışıyorsunuz. Değişik bir oyun olmuş. Hani zevk de eğlenceli. Baktığınız zaman bir bölümde zaten en fazla 3-4 dakika sürüyor. Hani
hızlıca ilerleyebilecek
bir oyunda. Ilerleyebiliyorsunuz, evet.
Evet, bu oyunu da bu şekilde geride bıraktıktan sonra Geowalk adlı uygulamamızla programımıza devam edelim.
Geowalk oldukça değişik bir uygulama. Hani bildiğiniz bir Atlas uygulamasının hani iPad olsun, iPod olsun, iPhone olsun aktarılmış hali. 500 bir dünya haritasını görüyorsunuz ama bu dünya haritası gerçekten dünya şeklinde bir harita, yani bir küre, dünya küresi. Bunu etrafını hareket ettirerek dünyadaki değişik şeyleri 500'den fazla özellik var, işte dünyanın çeşitli hazineleri diyeyim size. Bunları tek tek keşfedebiliyorsunuz. Onun dışında size sorular sorabiliyor, işte testler yapabiliyor. Yani oldukça eğitici ve değişik bir uygulama olmuş. Hani ben bunların hepsini biliyorum falan diye çıkarsa da zor açıkçası. Dünyanın çeşitli yerlerindeki çeşitli özgün şeyleri bu şekilde keşfedebiliyorsunuz. Eğitici uygulamalardan bence en güzellerinden birisi.
Evet, bu uygulamayı da hemen bu şekilde geride bırakıp Shuffle Pack
Cantina.
Yani oyun hem ismi ilginç, oyunun kendisi daha ilginç aslında.
Evet, oyun 11-12 diye bir tane iOS oyunu vardı zamanında. Bu oyun zaman yani 2009'da falan herhalde veya 2008'de çok eski oyunlardan birisidir. Çıkan bir macera adventure oyunuydu. Çizimleriyle falan o kadar ilginç ve o kadar güzel bir oyundu ki yani herkesin damağında kalmıştır. Onun için Episode 1, 2, 3 diye çeşitli bölümlerde yayınladılar. Bunu yapan firma uzunca süre sessiz kaldı. En sonunda çıka çıka gere gere bir ilginç bir
öyle
oyun
bir
girdik yani.
Yalnız hani böyle çıka çıka okay, leş gibi bir oyun çıktı gibi.
Hayır, çok değişik yani, bu adventure oyunu yapan bir firma bedava bir hava hokeyi oyunuyla geldi. Ki hani hava hokeyi oyunu zaten iPad'lerde olsun, iPhone'larda olsun oldukça boldur biliyorsun. Herkes çıkarmıştır işte bedavası şuyu buyu falan. Çünkü hani baktığın zaman pratikte oynaması çok kolay.
Karşılıklı oynama özellikleri de verebilen oyunlardan biri sonuçta hava hokeyleri.
Aynen. Fakat bu oyun, bunlar oyunu öyle bir hale getirmişler ki yani bu hava hokeyini bir hikaye katmışlar. İşte siz uzayda dolaşan bir gezginsiniz. Bir yere düşüyorsunuz. Düştüğünüz yerde bir şeye giriyorsunuz, bir bara giriyorsunuz. Bu barda işte bu tür bir oyun çok popülermiş o gezegende. Bu gezegende onları oynayarak uzay gemimizi tekrar tamir ettirip evimize döneceksiniz.
Yani çok o da çok ilginç. Air hockey oynayarak zaferler elde edip
değil mi?
Uzay gemisi, yani karşılığında uzay gemisinin olması aslında çok iddialı.
Yani burada yapılan karakterler, işte hikayeler, çizimler falan efsane. Yani
hani evet, bak, çizimler çok kaliteli.
İnanılmaz ötesi. Yani sırf bu oyunu mesela diyelim ki bir şey yapmazsanız hani belki sevmeyebilirsiniz. Olabilir, doğaldır. Fakat hani bunları görmek için, bunları izlemek için bile sırf indirebilirsiniz. Ve baktığınız zaman bedava bir oyun. Onun dışında oyunda ilk çıktığında şöyle bir sıkıntı vardı. Bayağı zordu açıkçası. Hani hava hokeyi falan filan güzel, iyi de karşı taraftakiler değişik hareketlerle size çok rahat gol atabiliyorlardı.
Yalnız hava hokeyi de hani alışık olduğumuzdan daha zor.
Evet.
Hani zorlaşmış oyun.
Onun için bir güncelleme çıktı. O güncelleme de biraz kolaylaştırdı oyunu. Oyun bedava olduğu için hani siz şey de satın alabilirsiniz. Hani sonuçta oyun paralı olsaydı onu alabilirdiniz. Mesela bu işte hava yükeğine vurdunuz, paka vurdunuz, ne diyeyim size?
Kontrolcü.
Kontrolcüyü biraz genişletebiliyorsunuz. O tür çeşitli upgrade'ler var. Onun dışında çok çeşitli karakterlerle savaşıyorsunuz. Çeşitli çeşitli katlar var.
Diyalog sistemleri biraz uzun sanki ama değil mi? Hani karşılıklı diyalog modları biraz uzuyor.
Oyunu anlatması zaten bir 5-10 dakika sürüyor. Yani oyuna giriş kısmı bayağı uzun sürüyor. Girerseniz...
Orayı...
Geçerseniz evet.
O orayı sabırla bekleyip geçerseniz eğlenceli bir oyun
bekliyor diyebiliriz. Değişik bir oyun yani evet.
İlginç bir oyun gerçekten. Hani...
Ha, bu arada tabii ki şey de bakın mutlaka 11-12 adlı oyunu da... Hani
evet, bu da hemen arada sıkıştırdığımız bir oyun olsun. Gerçekten çok sıra dışı bir oyun. Hani Air Hockey'in hani bu kadar hikayelendirilip dallanıp budaklandırıldığı bir oyun.
Bu kadar üzerine düşürmesi çok değişik.
Evet yani herhalde başka bir daha karşımıza çıkacak bir oyun değil hani bu tarz bir şey muhtemelen. Hani ne çıkar bilmiyorum. Böyle hani evren yapmışlar, böyle değişik yaratıklar yapmışlar, diyaloglar yapmışlar falan filan. İlginç olmuş yani doğrudan bodoslama bir Air Hockey oyunda yapsalar belki bu kadar dikkat çekmeyebilirmiş de diyebiliriz. Evet, bu haftanın son uygulaması, son oyunu Castle Raid olacak. Hı hı. Hemen.
Bu çok değişik bir oyun. Hani bildiğiniz aslında North vs. South oyununu hatırlarsanız satmıştık. Kuzey ve Güney diye. Amiga'dan işte Commodore 64'ten falan kalan oyunlardan birisiydi. Bu oyunun aslında biraz hani benzeri gibi olmuş. Fakat hani biraz daha çeşitlendirmişler. Oyunu işte şey yapıyorsunuz. Bir tane kaleniz var. Bir de karşı kale var. Siz karşı kaleye doğal olarak kapılarını yıkarak geçmeye çalışıyorsunuz. Hepiniz sırayla askerler çıkartabiliyorsunuz. Bu askerleri işte kendileri sadece çıkacağı yere belirtiyorsunuz. Onlar artık geriye kalan işleri otomatik yapıyorlar. Aynı zamanda siz altın otomatik kale topluyor bir şekilde. Herhalde vergilerden elde ediyordur ama siz mesela işte köylüyü gönderip bu köylülerle de işte altın toplatabiliyorsunuz.
Bir yandan odun da kesiyor bunlar ayrıca.
Yani odun kesiyorlar, altına dönüştürüyorlar. Nasıl oluyor? Herhalde satıyorlardır diye düşünüyorum.
Kaçta göz arası böyle bir
Ali Cengiz oyunu. Bir savaş aslında. Savaş anında pazara gidip satıyorlar. Ekstra para kazanıyorsunuz. Bunun dışında işte gruplu halde çıkartırsanız üçüncüsü hero oluyor falan filan derken savunma kuleleri var vesaire derken oyun tek iPad'de iki kişiyle oynanabiliyor.
Evet.
En büyük özelliği o. Yani hani diyeceksiniz ki bu işte bilgisayara karşı böyle oynayayım falan hani ne olacak falan işte sıkılabilirim diyersiniz. Karşınıza bir arkadaşınızı alıp oynamak açıkçası zevkli.
Kesinlikle ki yani bu opsiyon kullanıcılara sunulduktan sonra bilgisayara karşı oynama isteği kimsede oluşmayacaktır.
Yani aynen.
Yalnız biz oyunu senle denerken ben ilk denememde yenildim. Sonra sen tek başına oynarken ben onu fark etmeden hala ekrana falan basıyordum. Orada biraz böyle bir...
Aynı görünüş.
Aynı görünüş ve çok hızlı bir şekilde bilgisayar moduyla yani savaşlı şekli geldi. Hani birkaçla göz arasında değişti diyebiliriz. Yani menü geçişleri falan oyunu çok hızlı. Grafikleri zaten çok tatlı. Böyle hafif böyle bir 45-50 derecelik bir açıdan bakıyor. Hani ve süper saldırılar var. Onlara aslında değinmedin.
Yani
hani...
onlar işte savunma kuleleri var. Hı-hı. Bir tanesi savunma kuleniz var. Bir tane de hücum kuleniz var. Mesela onu da bir şekilde kontrol ediyorsunuz. Mesela diyelim ki basılı tutuyorsunuz. Ne kadar uzağa atacağını belirliyorsunuz. O otomatik olarak ne kadar uzakta bir hedef varsa oradaki yere göre kendisi nişan alıyor.
Yani ilk başta o özel saldırının kullanımı biraz zorlayıcı olsa da ilerleyen etaplarda hani birkaç roundlık dövüşlerden sonra ya da savaşlardan sonra alışıyorsunuz diyebiliriz. Bu oyun şimdilik sadece iOS tarafında var. Android tarafında da belki gelir belki
yani
gelmez.
Yani bu bir sonuçta bir iPad için özel hani bir oyunlardan birisi sayılır. Çünkü kullanış açısıyla Android'in de tablet kısmında o kadar güçlü olmadığını düşünürsek.
Yani o
gelse de iyi olur.
Gelse iyi olur. Kesinlikle iyi olacak oyunlardan bir tanesi. Yani iOS tarafından Android tarafına şu zamanda
bir de keşke şey olsa.
Çok ciddi bir göç var. Evet, bir Game Center sistemi Android tarafında işlenmiş olsa hani bir o tarz bir.
Mesela bu oyunda Game Center sistemi de yok. Yani siz tam tavsiye ediyoruz falan ama iPad'de karşılıklı oturmak zorundasınız karşı.
Yani bu mecbur. Çoklu oyuncu oynayacaksınız. Karşınızda ikinci bir insan olacak diyeceğiz bu
yani
oyunla
inşallah
alakalı.
İnşallah yapımcılar da hani Game Center özelliğini ekleyerek bir sürü insanı karşılıklı oynatırlar.
Kesinlikle bu oyunu da hani değişik bir oyun. Çünkü hani çok alışılmış tarzda bir oyun değil aslına bakarsan. Hem grafik anlamında hem kontrol anlamında. Farklı bir oyun arayan iPad kullanıcılarına, ben özellikle iPad kullanıcılarına tavsiye edeceğim bu oyunu. iPhone'un özellikle 4 ve 4S modellerinde biraz ekran boyutu nedeniyle biraz sıkıntı yaşatabileceğini düşündüğüm için bu kullanıcılara tavsiye ettikten sonra 26. bölümün sonuna geldik diyelim. Bu programımızda yine hem Android tarafında hem iOS tarafında birçok oyunu ve bazı uygulamaları sizler için tanıtmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
Hoşça kalın.